Şib-i Ebi Talib Muhasırası.
Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. صدق الله العظيم. Sevgili dostlar, Şibi Ebi Talip muhasarasını, boykotunu, Mekkeli müşriklerin müminlere uyguladığı ve tarih boyunca hak-batıl savaşında çeşitli vesilelerle uygulana gelen bir boykot prototipini, daha doğrusu arketipini aktaracağım. Müminler Habeşistan'a hicret ettikten sonra Mekke'den gönderilen müşrik diplomatisi Habeşistan'dan eli boş dönmüştü. Habeşistan'dan eli boş dönen diplomatik heyet müşriklere artık yapacağınızı tez yapın yoksa kuş elinizden uçacak mesajını veriyorlardı. Onun için de müşrik Sife devletinin tüm yetkilileri toplantı üstüne toplantı yapıyorlar. Çünkü olay bugünün terimleriyle ifade edersek ulusal sınırları aşmış, uluslararası bir hüviyet kazanmış. Habeşistan'ı da içine alan uluslararası bir boyut kazanmış. Artık iman şeferini yıkıyor. İman artık Mekke'ye sığmıyordu. Mekke müşrikleri ne yapılacağı konusunda uzun tartışmalar yaptıktan sonra bir teklifin üzerinde karar kıldılar. Bu teklif topyekün bir yok etme boykotu uygulamaktı. Belki o zaman bu kentte ortaya çıkan iman hareketini bastıracaklarını düşünüyorlardı. Tabii boykot uygulamak deyince sizin ne anladığınızı bilmiyorum ama Mekke'de boykot uygulamanın ne anlama geldiğini öğrenmeniz için kısaca Mekke'de yaşamanın veya yaşamın neye bağlı olduğunu hatırlatmam gerekiyor. Unutmayın, Mekke tarım arazisi olmayan bir bölge. Yine unutmayın, Mekke hayvancılığın yapılmadığı bir bölge. Çünkü ot yok, otlak yok. Eğer bir yer ki bundan 1420 yıl önce 1450 yıl önce yaklaşık bir yer ki, bir coğrafya parçası ki, orada ne tarım ne de hayvancılık yapılmıyorsa, geriye insanların karın doyurmaları için sadece ve sadece ticaret kalıyordu. Mekke ekonomisi %98'i ticarete dayalı bir ekonomiydi onun için. Aslında Mekke müşriklerinin İmana karşı verdikleri savaşın temelinde yatan güdülerden bir tanesi de buydu. Kabe'nin müthiş bir ticari merkez rolü vardı. Kabe bölge insanını Mekke'ye yığıyor ve bölgedeki en büyük panayırlar Kabe vesilesiyle, hac vesilesiyle Mekke'de kuruluyor. Ukaz, Mecenne panayırları gibi büyük panayırlar, bölgenin en büyük panayırları, Zülmecaz panayırları, bu üç büyük panayır, bir misli bölgede bir başka yerde daha olmayan bir alışveriş fuarı. bu alışveriş fuarlarında ciddi bir para dönüyor ve bu dönen para genellikle de Mekkelilere kalıyordu. Onun için de Kabe'yi seviyorlardı. Çünkü Kabe para kazanıyordu. Onun için Kabe'yi koruyorlardı. Kabe iyi para getiriyordu. Muhammed'i sevmiyorlardı sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü Muhammed müşteri kaçırıyordu. Nasıl düşündüğünüze bağlı biraz. Onlar öyle düşünüyorlardı. Hatta müşteri getirseydi Muhammed'i bile seveceklerdi. İtimat edin öyle. Çünkü Muhammed'e demişlerdi ki 360 tane var, bir tane de seninkini koyalım. Bu vesileyle bir parça müşteri daha artırmış olur. Asıl onların bozulduğu nokta burası. Tabii tüm tarihi ekonomik verilerden yola çıkarak izaha kalkışmak gibi bir iddiam yok. Tarihi materyalizmi kabul etmiyorum bu manada zaten. Marx'ın tarih teorisini doğrulamak bana da düşmüyor bu noktada. Hayır, tarih kemik kavgasının tarihi değildir. Demiştim ki tarih bir eserimde iman kavgasıdır. Eğer affedersiniz tırnak içinde İtoğulları tarihi olsaydı bu tarihin ekseni kemik kavgasına dayanırdı. Ama insanoğulları tarihinin ekseni kemik kavgasına dayanmıyor. İman kavgasına dayanıyor. Bu böyle. Ama ekonomik faktörleri de unutmamak lazım diye düşünüyorum. Hele hele böyle ilahi bakış açısıyla olaylara bakmayan, hayata öteden bakmayan, derinden bakmayan, sığ tarafından bakan bu insanlar için ekonominin ne kadar önemli bir faktör olduğunu siz de takdir edersiniz. İşte böyle bir bölgede Mekke kodamanları, aristokratları, yönetici eliti topyekun bir boykot uygulama kararı alıyor. Bu açlığa mahkum etmek, ölüme mahkum etmek demektir bölgede. Yokluğa mahkum etmek demektir. Bu şu anlama geliyor. Sizi yavaş yavaş öldüreceğiz. Size işkence çektirerek öldüreceğiz. Sizi aç bırakarak öldüreceğiz. Mekke'de boykotun anlamı budur. Ve toplanıyorlar. Bir metin imzaya açıyorlar müşrikler. İmzaya açtıkları bu metne herkesin imza koyması için çok ciddi baskılar yapıyorlar. Bu metinde yazılı olanlar şunlar. 1. Abdülmuttalib oğulları ve Haşim oğullarıyla bundan böyle şu aşağıda imzası bulunan kabileler 1. Hiçbir alışveriş yapmayacaklar. Ne mallarını onlara satacaklar ne de onların mallarını kendileri alacaklar. 2. Bu aşağıda ismi bulunan kabileler bundan böyle bu iki soyla kız alışverişinde bulunmayacak. Ne oğlanlarına kız verecekler ne de kızlarını oğullarına alacaklar. 3. Bundan böyle şu aşağıda ismi bulunan kabileler bu iki kabileye hiçbir şekilde hiçbir surette yardım etmeyecek. Yine maddelerden biri, bunlara yardım edenle ilişkilerini kesecekler. Böyle maddelerin yazılı olduğu bir metin kaleme alınır ve bu metin imzalandıktan sonra Kabe'nin içine asılır. Bu bir gelenektir. Hatta İbrahim'i bir gelenektir. Yüzyıllardan beri devam eden bu geleneğe göre Kabe'nin içerisine ortak bir metin asıldığı zaman o kutsallık kazanmış olur. Ve metnin başında da Bismikallahümme yazıyor şimdi. Ey Allah'ım senin adınla. Büyük Tanrı'nın ismiyle başlıyorlar. Kendilerine göre tabii. Bu metni astıktan sonra korkunç boykot başlıyor. Boykot sadece Müslümanlara yönelik değil. Abdülmuttalip ve Beni Haşim oğullarının tüm üyelerine. Oysa ki biz biliyoruz ki bu iki boyun tüm üyeleri Müslüman olmadılar. Başta Ebu Talip Müslümandı. Yani kabilenin en büyük şefi hala Müslüman olmamış. Zaten boykotun dışında bir tek o tutuluyor. Çünkü şeflik müessesesine halel gelsin istemiyorlar. Geleneklerine çok bağlı oldukları için şeflik müessesesine getirilebilecek bir halel, aynı zamanda daha sonra kendilerini de bağlayıcı hale gelir diye korkuyorlar. Onun için de sadece ve sadece Ebu Talip anlaşma dışı. Ebu Talip ne yapabilir ki? Zaten Ebu Talip hami. Onun dışında yine Haşim oğullarının ve Abdülmuttalip oğullarına mensup olanların, tabi Abdülmuttalip oğullarının, Muttalip oğullarının tüm boyları bu boykota dahil değil. Niçin? Muttalip oğullarından birçok boy at kurup imzalıyor anlaşmayı. Hem de zorla imzalıyor. Mecbur kalıyorlar. Tarihlerin bize bildirdiklerine göre. Anlaşmayı imzalamayanlar boykotun içine dahil ediliyor zaten. Ya imzalayacaksınız ya boykota dahilsiniz deniliyor. Bunun dışında bir seçenek bırakıyorlar. Öldürülmek üzere Muhammed'i bize teslim etmeniz. Bu boykotun kaldırılmasının tek şartıdır. Koydukları bu. Sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bu çerçevede boykot başlıyor. Boykot da tabii ki dediğim gibi sadece Müslümanları kapsamıyor ama sadece iki kabileyi de kapsamıyor. Nasıl kapsasın ki? Çünkü kız almışlar. Kız vermişler. İçli dışlı bir toplum. Zaten alta doğru inildiğinde herkes birbiriyle ilişkili. Herkes birbiriyle kan bağına sahip. Yaklaşık 11. kuşak öteye gittiğinizde tüm Kureyş tek bir atadan, tek bir babadan, Beni Fihr. Bitti. Onun için yani herkes birbiriyle kan bağına sahip zaten. Lakin tabii ki boykot şiddetli uygulanıyor. Boykotu uygulamak için bir takım denetçi kurumlar görevlendirilmiş. Bu denetçi kurumların başına da tahmin ettiğiniz gibi Ebu Cehil geçmiş. Ebu Cehil teftiş ediyor geceleri. Nöbetçileri kontrol ediyor. Mahalleleri gezdiriyor ve geziyor. Sürekli teftiş halindeler. Boykot beklenen etkiyi göstermemiş. Ama şu da bir gerçek ki ciddi bir zafiyete yol açmış. Bu zafiyet maddi tabii ki manevi değil. Bu zafiyetin bazı tarihlerde öyle noktalara vardığı söylenir ki yoksul kimi ailelerin, kimi evlerin içerisinden çocukların açız diye ağladıklarını, ağlaştıklarını, annelerin de yavrum yiyecek hiçbir şey kalmadı. Şu tulumun derisini kıyayım da tulumun derisini, su tulumunun derisini kıyayım da pişireyim de yemeye çalış dediklerini aktarırlar. Hatta bu boykot sadece yiyecek boykotu değil, aynı zamanda su boykotudur. Boykot etkili olsun diye tamamen muhasara altına alırlar. Boykotu daha az zararla aşalım diye Beni Haşim'in ve Abdülmuttalip oğullarının yaptığı bir uygulama kendi zararlarına olur. Bu uygulama şudur. Şibi Ebi Talip. Ebu Talip mahallesinde toplanırlar. Boykota muhatap olanlar. Mazlum ve mağdurların tamamı. Bu meyanda Hazreti Hatice ve Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kalkarlar, evlerini terk ederler, Ebu Talip mahallesine taşınırlar. Yine bu taşınma meyanında Ebu Leheb ve karısı Ümmü Cemil Ebu Talip mahallesinde oturmaktadırlar. Onlar da boykotu yapanların arasına karışmak için evlerini terk ederler, boykot uygulanan mahallenin dışına çıkar. Böyle önce bir yerleşme hareketi olur, bir hareketlilik olur. Bazıları dışarı çıkar, bazıları mahalleye gelir. İşte böyle aslında Ebu Talib'in, Beni Haşim'in uyguladığı bir taktik kendi aleyhlerine olur bir yerde. müşrikler onları çepeçevre kuşatmış olurlar. İşte bu çerçevede boykot ciddi bir biçimde devam eder. Ancak boykot devam ederken çok ilginç gelişmeler olur. Bu bir acıdır. Resulullah'ın karnına taş bağladığı konusundaki rivayetler hayli. Resulullah'ın ekmek bulamadığını sanmıyorum ben. Bu manada müminler canlarını anam babam sana feda olsun diyen insanlar ekmeklerini esirgediklerini de sanmıyorum. Ama Resulullah'ın bile isteye kendi arkasındaki tabi olan insanların en yoksulunun sofrasında kendi yediği olmadıkça bir ömür boyu sistematik olarak sofrasını kendisine tabi olan en zayıf müminin sofrası gibi donatma sünnetini biliyor. Onun için bile isteye bir tercihti Resulullah. Yoksa tıka basa doyamadığı için değil. Doymadı. Yemedi, istemedi. Teklif dahi edemezlerdi. Çünkü ederlerse bilirlerdi ki azar işitecekler. Veyahut da geleni daha geldiği gibi kapıda daha açlara gönderirdi. Onun için açlık yüksek boyuttaydı. Hatta bazı kaynaklarda Hendek Savaşı'nda Resulullah'ın hendekler kazılırken söylediği o meşhur vaat Şibi Ebi Talip boykotajında söylendiği rivayet edilir. O şuydu. İnsanlar açlıktan karınlarına taş bağlıyorlar ki sarkmasın diye. Artık bu susuzluk da ileri boyutlara varmış. Özellikle haram olmayan aylarda çok daha katı bir boykot uygulanıyor ve çok daha sistematik ve kontrollü uygulandığı için öyle diyor kaynaklar. Ağızlarındaki dillerini anne babalar çıkarıyorlardı. Yavrucuğum en belki ağzına biraz böyle bir boykotaj. Bir tane geri dönen oldu mu? Hiçbir kaynak bize bir tane geri dönenden bahsetmiyor. Çok ilginç. Yine ilginç olan bir şey var. Boykot sebebiyle gönlü imana yumuşayıp da mümin olan bir yığın insan. Bu nasıl şey diyorsun? Bunun izahı nedir? Açıklaması nedir? Baskı görünce insan geri adım atar. Akli, mantıki açıklaması budur. Mantık böyle kabul eder. Böyle çalışır. Ama mantık dışında bir güç var. Evet, yürek öyle çalışmıyor beyler. Kalp farklı çalışıyor. Kalp tersine çalışıyor daha doğrusu. Mantık tersine çalışıyor da kalp doğrusuna çalışıyor. Böyle çalışmıyor. Acı çekmek ruhun fiyakasıdır diyor kalp. Ve fiyakalı bir ruha sahip olmayı fiyakalı bir bedene sahip olmaktan daha evla tutuyor. Onun için acı çekiyor. Acı çekmeyi kabulleniyor. Ve açlığımdan memnunum diyor. Derdimi seviyorum diyor. Ve seviyorlar gerçekten. İlginçtir. Müşrik olarak kalanlar çok. Ebu Talip ve Abdülmuttalip oğulları arasında. Müşrikler. Hala gelinler, kızlar, oğlanlar, insanlar. Ama yine de o acıya katlanıyorlar. Tabii ki bunun en büyük faktörlerinden bir tanesi kabilecilik. Bunu kimse inkar edemez. Boy ve soy asabiyeti müthiş. Ama tek faktör bu değil. Bununla da izah etmezsiniz. Eğer bununla izah etseydik, Ebu Leheb'e ne diyecekti? Boy ve soy asabiyeti ise, onunki de boy soy. Değil. Sadece bununla. Yani boykota muhatap olan müşriklerin, boykota direnmelerine rağmen, Resulullah'a ve müminlere ihanet etmeyişlerdi. Neyle açıklarsınız? Mümin değil ki cennet beklesin. İman etmemiş. Ki sabredeyim de, sonunda cennete nail olayım. Allah'ımı razı edeyim diye bir problemleri yok. Peki ama müşrikler zaten. Peki neden boykota muhatap olma pahasına yine de direndiler? Tek faktör kabilecilik değil diyorum ben. Onunla izah etseydik Ebu Leheb'in mücemmini de izah etmemiz lazım. Hayır. Onun dışında insanda bir insani damar var. Bu damar Ebu Talip damarı. Onun için ikiye ayrım diyorum müşrikleri. Ebu Leheb tipi müşrik, Ebu Talip tipi müşrik. Ben biliyorum birileri bırak müşrikleri, müminleri dahi ayırmıyorlar. Müminlerin bir çoğunu cehenneme dolduruyor elinden gelse, eğer kendinden başka hepsini dolduracak. Bırakın onu. Müminlerin içinde günahkarı olur, hatalısı olur, mutaassıbı olur, fasığı olur, faciri olur, zalimi olur. Ben bunu dahi ayırın, öyle hemen kafir diye damgalayıp da atmayın. Atamazsınız zaten, kendinizi atarsınız. Bırakın onu. Müşrikleri bile aynı kefeye koymayın diyor. Ben demiyorum ki. Daha peygamberin hayatı diyor bunu. Kur'an bile diyor bunu zımnen satır aralarında. Hepsini aynı kefeye koyamazsınız. Süpüremezsiniz. İnsan olanla olmayanı ayırmak zorundasınız. Nasıl Ebu Talip ile Ebu Leheb'i siz bir değerlendirirsiniz? Hangi izan, hangi insaf, hangi gönül bu ikisini aynı kefeye koyar ki söyler misiniz? İnsaf kaldırır mı Ebu Talib'e de Ebu Leheb muamelesi yapmayı? Yok. Onun için her çağın Ebu Talib'i vardır. Her yerin vardır. Bulunanları. İnancı sizin inancınızdan değildir ama insandır. Vicdanını yememiştir. İçinin sesini hala duyuyordur. Hala insani erdemleri kaybetmemiştir. Her çağın Necaşi'si vardır. Bulun o çağın Necaşi'si. Olduğunuz zaman göreceksiniz. Dağıt edersiniz. Onun için vardır. Ve o dönemin vicdanının sesini dinleyen vicdan sahipleri de çıkıyordu müşrikler arasında. Bunların en başında ne Abdülmuttalib oğullarından ne Beni Haşim'den ama şiddetle boykotun kaldırılmasını isteyen Haşim isimli bir genç var. Adı Haşim, Beni Haşim'le alakası yok. Haşim bin Amr. Çok istemesinin sebebi de o kabilelere mensup değil ama gelinleri, o kabileye ait gelinleri var. Kendi kızlarından bazıları da boykota muhatap olan kabilelerin içinde. Vicdan var, insaf var. Onların o acıya katlanmasını kabul edemiyor. Kendisi de bir boy reisi. O çok istiyor. Bir gün Resulullah'ın halası Atike'nin yeğeni, o da kabileye ait değil, haladan yeğen, Züheyre diyor ki, ne olacak bu böyle? Nereye kadar sürecek bu? Tabii bu arada birkaç olay var, onları anlatmalıyım size. En azından iki tanesini anlatayım. Hazreti Hatice'nin bir yeğeni var. Biliyorsunuz Hazreti Hatice'nin kendi kabilesi, Esed kabilesi, ayrı bir kabile. Yeğeni çok sık olarak geceleri sırtına un çuvalını yüklenip getiriyor. Gece yarısı Resulullah'ın evinin kafasına bırakıyor. Hazreti Hatice'nin aynı zamanda kafasına. Müşrik yeğen. Ama içeride halası var, teyzesi var. Bir başka örnek, çok ilginç. Yine müşriklerden Amir kabilesine ait bir şahıs her gece tam teşekküllü bir deve tıka basa dolduruyor. Gece herkesin sustuğu bir zamanda deveyi boykotaj uygulanan mahalleye getiriyor. Arkasından vuruyor devenin, deve mahalleye gidiyor, kendisi de yerine. Böyle vicdanlı insanlar var. Gece yarısı herkesin uyuduğu dönemde bir takım hayvanların, affedersiniz, yularlarını çekip de Müslümanların mahallelerine sürenler var. Bunlar da müşrikler, unutmayın. Ama dedim ya, insaf ve vicdanını henüz daha yememiş olanlar var. Bu gibi olaylar devam ediyor. Lakin bunlara rağmen yine de özellikle yoksul evlerden açlık feryatları yükselmeye devam ediyor. İki sene sürüyor takriben. İki sene sonunda Haşim Züheyr'e gidiyor. Ne olacak bu iş diyor. Ne olacağı var mı? Bu böyle devam edemez diyor. Gözümüzün önünde bitecekler. Biz top top gezerken gözümüzün önünde bu insanlar açlıktan kırılacaklar. Ne yapalım? Bu iş kalkması lazım. Bu işe ben varım diyor. Ama bir adam daha lazım. Diyor ki Haşim, ben onu buldum. Kim o? Ben diyor. Tamam. İki kişi oldum. Ama bir üç kişi daha lazım. Yalnız bu arada bir olay oluyor. Hazreti Hatice'nin yeğeni yine bir gün yiyecek götürürken, un çuvalı taşırken Ebu Cehil karşı geliyor teftiş sırasında. Yakalıyor. Ebu Cehil'le çekişiyorlar. Ebu Cehil'le çekişirken tam üzerlerine Haşim geliyor. O kabileye mensup. Ve ne oluyor diye soruyor. Bu ihanet ediyor anlaşmaya. Hayır diyor. O teyzesine yiyecek taşıyor. Teyzesinin unu bu. Teyzesinin ununu kendisine götürmesin mi? Götürsün götürmesin derken orada kavgaya tutuşuyorlar. Oradan gitmekte olan aynı kabileye mensup Ebu'l-Bakteri geliyor. Ne var falan derken bakıyor ki Ebu Cehil terbiyesizlik yapıyor. O da müşrik. Haşim de müşrik. Hazreti Hatice'nin yeğeni de müşrik. Unutmayın. Ebu'l-Bakteri Ebu Cehil'in üzerine yürüyor. Ebu Cehil yere düşüyor. İkisi de üzerinde tepiniyorlar. O anda Hazreti Hamza geçiyormuş oradan. Hazreti Hamza'yı görünce daha bir zevkle şey yapıyorlar efendim. Zıplıyorlar üzerinde. Ya bak bak der gibi acınızı alıyoruz der gibi. Bu olay tabii ki elektriklendiriyor Mekke siyasi havasını ve hemen tabii karşı kulisler başlıyor ve Ebu'l-Bakteri, Haşim yeni insanlar arıyorlar. Yeni insanlar da buluyorlar. Beş kişi oluyorlar. Beş kişi anlaşıyorlar, sözleşiyorlar. Ve Mekke kodamanlarının Kabe'nin etrafında olduğu bir anı kollayıp tam o an geldiğinde bir tanesi kalkıyor ve anlaşmanın zulüm olduğunu söylüyor. Yine müşrik bu. Ebu Cehil oradan ayağa kalkıyor. Diyor ki sen ihanet ediyorsun. Biz oysa ki imzaladık. Hemen onun arkasından Ebu'l-Bakteri kalkıyor. Hayır diyor, sen yalan söylüyorsun. Biz bunu gönüllü imzalamadık. Zorla imzalattınız. Bizim hepimizin fikrini aldınız, oturdunuz, kendi kafadarlarınızla bir görüş ileri sürdünüz. Bunu zorla imzalattınız. Arkasından Ebu Cehil itiraz etmeye kalkıyor. Bir köşeden bir başkası, o beş kişiden. Bu beş kişi tam vazifelerini yapınca sanki tüm toplum buna karşıymış hissi uyanıyor. Ebu'l-Bakteri o arada Kabe'nin içine giriyor. Anlaşmalıyı asılı olduğu yerden alıyor ki gerçekten ilginç bir hadise. Besmele'nin yazılı olduğu yer duruyor. Gerisini Kabe'nin içerisindeki haşerat yemiş. Anlaşmayı çıkarıyor. Tabii o anda müşriklerin böyle itikatları var. Acayip inançları var. Onu görünce herkesin yelkeni suya düşüyor. Ve anlaşma kendiliğinden geçersiz kalmış oluyor. Anlaşmanın geçersiz olduğunu Resulullah'a hemen ulaştırıyorlar. Ve boykotaj kalkmış oluyor. Lakin boykotun, Allah'ın boykottan muradı neydi? Allah her olaya müdahildir. Biz böyle inanmış değil mi? Allah'ın müdahil olmadığı bir tarih dilimi düşünemez. Peki Allah'ın baktığı yerden bakınca nasıl görünür? İnsanı acı yetiştirir. Allah acıyla terbiye ediyor zaten. Bu çekirdek kadroyu Cenab-ı Hak öyle yetiştirdi ki bu kadronun üzerine bir dünya devrimi bina edilecekti. Bir avuç insandı ama bu bir avuç insan insanlığın yükünü götürecekti artık. Onun için çok kavi olmalıydılar. Onun için keçe dövülüyordu ki sertleşsin. Demire su veriyorlardı. Bir ateşe, bir suya sokuyorlardı ki çelikleşsin. İşte Allah da bunları çelik haline getiriyor. Bu acılarla. Ve bu acıları çektikten sonra bu insanlar gerçekten de omuzlarında bir yeryüzü devrimi, bir iman, bir sevgi devrimi gerçekleştirdiler. Bu kolay bir şey değildi. Bu kendiliğinden olacak bir şey değildi. İyi bir terbiyenin sonucunda olabilirdi. Tabii anlaşmanın bozulduğunu haber alır almaz, tabii bu haber çok abartılı bir biçimde Habeşistan'a gidiyor. Habeşistan'a giden bu haber üzerine Habeşistan'da biraz eğreti duranlar, çok özleyenler, mesela Hazreti Osman bunlardan biri, Hazreti Rukiye ile birlikte çekip geliyor. Çekip geliyor ama kime gitsin, kendi kabilesi, Ümeyye kabilesi Hazreti Osman'ı kabul etmiyor. İlginçliğine bakın. Ebu Cehil'in kabilesi Hazreti Osman'ı sığınmacı olarak alıyor. Ümeyye'ye jest yapıyor. Şimdi bunlar böyle. Ümeyye ben alırsam ayıp olur diyor. Şimdi Ümeyye'nin kendi çocuğu Hazreti Osman. Soylu bir ailenin soylu çocuğu. Şimdi kendi alırsa ayıp olacak. Adeta göz kırpıyorlar. Diyor ki mahzuma sen al. Seninkilerden önde gelenin de biz alalım. Yani işi zevahiri kurtaralım. Yani iman da samimiyet olur da küfür de samimiyet az olur. Çünkü küfrün arkası gelmez. Küfrün cenneti yok. Ve bu dönemler arasında Ebu Seleme ve Ümmü Seleme var. Bunların kimsesi yok ki. Kim alacak bunları? Onlar da dönüveriyorlar. Ama bir grup, özellikle Resulullah'ın ihtiyat olarak sakladığı bir grup, 7. yıla kadar, hicretin 7. yılına kadar dönmüyorlar. Ne zaman ki İslam temekkün ediyor bölgede, Resulullah'tan gelen işaret üzerine dönüyorlar. Yani Resulullah o güne kadar ihtiyat gücü saklıyor Habeşistan'da. Ebu Seleme, Ümmü Seleme geliyorlar. Yoksullar zaten. Kabileler de zayıf. Ve kendi kabileleri kabul etmiyor. Zayıflar çünkü. Evet, Ebu Talib'e başvuruyorlar. Ebu Talib de bunları kabul ediyor. Çünkü ilginçtir. Ümmü Seleme 40 kardeşinin çocuğu. Diyorlar ki iyi tamam yeğenini korudun, yeğenini aldın. Ona bir şey demeyelim de bunu niye aldın? Kız kardeşinin çocuğunu koruyamayan erkek kardeşinin çocuğunu da koruyamaz. Ve öylece onları da korumasına alıyor. Ama tabii bu arada birçok müşrik gönlü İslam'a ısınıyor. Özellikle Mut'im bin Adi. Biliyorsunuz. Resulullah'ı Taif dönüşünde himayesine alan. O zat da işte o beş kişinin arasında. Yani boykotajı kaldırmak için sözleşen beş kişinin arasında. Ve böylece boykotaj kalkıyor. Ve daha sonra yapılacak boykotlarda nasıl muamele yapılması gerektiğine dair 1400 yıl önceden bir örneklik sunuyor. Onun için evet, iman edenler hayatlarının her dönemlerinde bu gibi şeylerle karşılaşırlar. Bu adeta imanın sünneti varsa inkarın da kendine has bir sünneti, yani bir geleneği var. İman kendi geleneğini işleyecek, inkar da kendi geleneği. Ne mutlu iman geleneğine sarılanlara.